Ayrım 9. Sayfa 63. B. Çağdaş Türk Edebiyatı Dünyası. Çağdaş Türk Edebiyatı'nın bir adı da Avrupai Türk Edebiyatı'dır. Bu yüzden onun dünyasını araştırırken işe Tanzimat döneminden başlamak gerekir. O günlerde ise bu edebiyatı en iyi Avrupai sıfatı tanımlayabilir. Nasıl divan edebiyatı söz konusu olduğunda şark kavramını da yedeğinde getiriyorsa, Çağdaş Türk Edebiyatı deyince de Garp yani Avrupa kavramını onun içinde düşünmek gerekecektir. Ancak şarkın yerine kullandığımız İslam kavramına karşılık Garp'la birlikte Hristiyanlığı düşünemiyoruz. Artık bu tarihlerde Batı'nın Türkleri büyüleyen yani Hristiyanlığa rağmen gelişen Garp'tır. Tanzimat fermanını yayınlayan Mustafa Reşit Paşa için kullanılan medeniyet resulü deyimi dipnot 31, Çağdaş Türk Edebiyatı Dünyası'nın hareket noktasını açıklar. Dipnot 31, Şinasi, Mustafa Reşit Paşa'ya kaside. Şinasi'ye göre Mustafa Reşit Paşa, Tanzimat Fermanı'nı yayınlamakla medeniyeti getirmiş olur. Belki medeniyetin bizzat kendisi değilse bile, yapacağı vaat edilen düzenlemelerin medeniyetten hız alacağı kesindir. Medeniyet adına gelen ilk yolcu da Namık Kemal'in kendisine kaside yazdığı Hürriyet'tir. Onunla birlikte politik bir slogan halinde müsavat ve meşrutiyet kavramları da gelir. Bunlar medeni olmanın temel şartları olarak takdim edilirler. Mehmet Kaplan'ın tespiti bu kavramların devamının da olduğuna işaret eder. Yeni Türk Edebiyatı Şinasi'den itibaren Batılı çağdaş medeniyetten gelen maddi ve manevi unsurlarla doludur. Dipnot 32. Bu manevi unsurlar Hristiyani değildir. Çünkü Garp yeni bir inancın peşindedir. Dipnot 32. Mehmet Kaplan, Teknik, Medeniyet, Edebiyat, Hisar Dergisi, Şubat 1966, N26, S4. Tevfik Fikret'in Bir gün yapacak fen şu siyah toprağı altın. Her şey olacak kudreti irfanla inandım. Dipnot 33. Mısraları bu inancın Türk şiirindeki en tipik yansımasıdır. Şinasi'nin medeniyet resulü de aynı inancı belirlemektedir. Dipnot 33. Tevfik Fikret, Haluk'un Amentüsü. Sayfa 64. Çağdaş Türk Edebiyatı dünyasının temelindeki bu inanç o kadar güçlüdür ki, kendi dışında kalan, kendisine yabancı saydığı divan edebiyatı dünyasının kendi kendisini belirlemesine bile izin vermez. Aslını İslam kültürünün oluşturduğu bu dünyaya, yuvasından ötürü şark dense de onun asıl kullandığı deyim mistiktir. Halbuki bu kavram, Garp kültürünün Hristiyani düşünceleri belirlemek için kullandığı özel bir kavram sayılır. Sadri Ertem, şark mistizmasından sıyrılıp Garp'ın müsbet zihniyetini ve mantığını almak mecburiyetindeyiz, diyor. Dipnot 34. Şinasi Özdenoğlu, Edebiyatımızın 5 ana meselesi, S118. Ona göre divan edebiyatı dünyası mistik bir dünyadır. Çağdaş Türk edebiyatı dünyası ise müsbet ve mantıkidir. Müsbet kavramı aynı dönemde bilim için de belirleyici olacaktır. Asıl bilim, laboratuvar şartlarında denenebilir olaylardan oluşacak, onun dışında kalan bilimlerse kuşkuyla karşılanacaktır. Zahir Sıtkı Güvemli, bu dünya farkının çok daha önce Nedim'le başladığını öne sürer. Nedim'in bu tarzı telakkisi kendisinden evvelkilere ve zamanındakilere hakim olan hususi bir mistizmaya mukabil açıklığı, dinin ve Allah'ın hakimiyetine mukabil dünyayı, maddeyi, re'eli ve eti sanata getiriyor. Bu bakımdan şairimiz, uhrevi bir hava içinde bunalan tasavvuf mukallidi kopyacılar karşısında yaşayan bir kıymet olarak bulunmaktadır. İşte ilk defa 18. asırdaki edebiyatımız Nedim'le göklerden ve hayali kıymetlerden kurtulmuş, maddeye ve dünyaya ait kıymetlere açılmıştır. Bu bakımdan Nedim, Beccaccio'nun beşeriliğini temsil eder. Dipnot 35. Zahir Sıtkı Güvemli. Nedim'in sanatı hakkında Yeni Birlik Dergisi, Mart 1939, N5, S2. Sayfa 65. Güvemli'nin sözleri oldukça açıktır. Nedim'den önce mistik bir dünyada olan Türk şiiri, Nedim'le birlikte çağdaş Türk edebiyatının temelini oluşturan müspet ve mantıki bir özellik gösterir. Ona göre bu mistiklik, din ve Allah hakimiyetidir, uhrevidir, tasavvufidir, göklerdedir ve hayalidir. Kendi içinde, kendi başına birer bilim sayılabilecek ölçüde geniş olan bu kavramlar, Garp kültürüne göre sadece mistik kavramının içeriği içinde yer almaktadırlar. Güvemli'nin asıl söylemek istediği, sınırları tespit edilmeye çalışılan çağdaş Türk edebiyatı dünyasını doğrudan ilgilendiren konu ise beşeriliktir. Maddi, dünyevi, reel, gerçek, yaşanan bir dünya. Bir kavram daha var ki açıklamaya ihtiyaç gösteriyor. Et. Yunus'un "Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm" mısralarında olduğu gibi genelde divan şiirinde sevgili, çevremizdeki kadınlara benzemeyen, idealize edilmiş, tasavvufun belirlemeleri doğrultusunda yaratıcı olarak anlaşılabilen traşide bir sevgilidir. Nedim'in şiirindeki sevgili ise Güvemli'ye göre İstanbul'un eğlence yeri Sadabat'ta gezinen bir sevgilidir. Artık o, bu şiirlerde ete kemiğe bürünmüştür, insandır. Çağdaş Türk edebiyatı dünyasına beşeri denilebiliyorsa, divan edebiyatı dünyası da ilahi olur. Beşerilik kavramı felsefede hümanizmle anlaşılır. Bu akım ilahi olanın karşısına beşeri olanı çıkarmak demektir. Garp kültürü bu beşeriliği kendi dil imkanları içerisinde hümanizmle karşılamaktadır. Bu bakımdan çağdaş Türk edebiyatı dünyasına hümaniste denebilir. Onu salt kendi başına insancılık, insanseverlik olarak değil, ilahi olmayan insan üstünün reddi olarak almak gerekir. Çünkü her düşünce ve inancın kendi anlayışı çerçevesinde bir insanseverliği vardır. Çağdaş Türk edebiyatı dünyası temeli bu kavrama çıkan bir beşeri dünyadır. Bunun yanı sıra maddi bir dünyadır. Bu kavramda yine felsefi planda maddecilik, materyalizmden kaynaklanmaktadır. Et kavramı bu noktaya bağlanabilir. Bir takım soyut ifade ve kavramları yok sayma, ideal değil, reel varlığı gündeme getirme çabası. Et, insanın cisim yani madde yanını temsil ediyor. Sayfa 66. Bu Avrupa'yı, beşeri ve materyalist dünya, Cumhuriyet kurulmadan önce de olan kültürel bir dünyadır. Aydınlar oluşturdukları bu kültürel yapıyla onu enine boyuna anlatmışlardır. Ziya Gökalp bu dünyaya bir sıfat daha ekler. Milli. Avrupa'yilikle çatışıyor gibi gözüken bu kavram kaynak olarak düşünülmelidir. Yani milli bir dünya kurma ihtiyacını Avrupa'yı düşünmek doğurmaktadır. Nitekim bunu ifade eden başka bir kavramın Türk edebiyatında ilk görünüşü Şinasi'nin Tercüman-ı Ahval mukaddimesindedir. Milleti hakime. Bu Türkleri diğer Osmanlı unsurlarından üstün görme duygusu, asıl adını ileride alacak olan Türkçülük akımının ilk kabataslak ifadesidir. Cumhuriyetten sonra çağdaş Türk edebiyatı dünyası daha çok bu Türkçülük düşüncesinden beslenecektir. Yalnız bu dönemde edebiyat, inkılap edebiyatıdır. Cumhuriyetle birlikte yeni bir devlet, yeni bir düzen, yeni bir toplum söz konusu olduğundan çağdaş Türk edebiyatı için belirlediğimiz Avrupa'yı, beşeri ve materyalist dünya da değişir. Kemalist bir dünya kurulmaya çalışılır. 1923'ten önce ne varsa tümü yok sayılır. Divan edebiyatı sarayı terennüm etti. Tanzimat edebiyatı Çamlıca Tepesi'nden gördü. Servet-i Fünun edebiyatı mevzularını İstanbul içinde, bilhassa Beyoğlu muhitinde aradı. Dipnot 36. Rıfat Necdet Evrimer, İnkılap Edebiyatı, Aksu Dergisi, Ocak 1934, N2, S9-11. 1923'ten sonrasını Orhan Seyfi şöyle tanımlıyor. Şimdi Türkiye müstakil bir devlettir. Bu devletin adı Cumhuriyettir. Din ile dünya işleri tamamen ayrılmıştır. Türk kadını peçesizdir, Türk erkeği tam bir Avrupalı kıyafetindedir. Türk dili hem kendi harflerini buldu hem kendi ahengini. Türk harfleriyle Türkçe yazıyoruz. Türkçüyüz, inkılapçıyız, cumhuriyetçiyiz, sulhperveriz. Dipnot 37. Orhan Seyfi Orhon. Yarımdan Bütüne. Bütün Dergisi Mart 1934. N1 S4. Sayfa 67. Araştırmanın söz konusu olduğu yıllar olan 1930-1940'larda asıl bu dünya geçerlidir ve oldukça da sert çizgili hırçındır. Hece, inkılap şiirimizin bir vecibesidir. Heceyi kullanmanın nedeni ve niçini bile bence fazladır. Cumhuriyet rejimimiz nasıl cumhuriyet üzerinde münakaşa kabul etmezse, inkılap şiiri ve vezni de öyle. Ne mahkememizde mecelle, ne alfabemizde eski harf, ne başımızda fes, ne de şiirimizde aruz. Dipnot 38. Behçet Kemal Çağlar. Aruz, hece meselesi. Varlık Dergisi 1 Ekim 1933. N6 S82. Aruz ölçüsünün milli bir ölçü olup olmadığı ile ilgili tartışmalardaki inkılap edebiyatını oluşturmaya çalışanların bu sert tavrı diğer konularda da hemen hemen aynıdır. Söz gelimi, Nurullah Ataç'ın şu sözü o günlerin tipik bir sertlik örneğidir. İşin içine hislerimi karıştıracak olursam nef'iyi, nailiyi, bakiyi sevmiyorum diyemem. Fakat bugünkü fikirlerimle onlardan nefret ediyorum. Dipnot 39. Ferzan A. Aras, Bay Nurullah Ata ile konuşma. Varlık Dergisi 15 Eylül 1935 N53 S85. Bu sert, inkılapçı tavra dini bir hava vermeye çalışanlar da vardır. Bu yüzdendir ki bizim Kâbemiz ideal bir Kâbedir. Arap'ın Kâbesi gibi birçok afsunları koynuna almış bir Kâbe değildir. Bu Kâbe, asırlar geçtikçe parlayan ve gittikçe kıymet kazanan beşeriyete nur saçan bir Kâbedir. Zaten Kemalistler efsunlarla, kuru ve batıl fikirleri havi olan Kâbeler değil, böyle ideal Kâbeler etrafında toplanırlar. Dipnot 40. Abdullah Ünal. Eski Kâbe'den Üstün Yeni Bir Kâbe. Toplantı Dergisi Şubat 1936. N15 S38. Sayfa 68. Bu konuda bir de meşhur olmuş iki mısra vardır. Kâbe Arap'ın olsun, bize Çankaya yeter. Dipnot 41. Kemalettin Kamu, yeter. Bu bakımdan çağdaş Türk edebiyatının cumhuriyet sonrası için Kemalist bir dünya dememiz mümkündür. Her ne kadar Kemalizm, cumhuriyet öncesi ne varsa hepsinin yok sayılması biçiminde ortaya çıkmışsa da asıl mihverini kısmen Osmanlı'nın son dönem düşünürlerinden Ziya Gökalp'in düşünceleri oluşturur. İnkılaplar da tümüyle Avrupa'daki mevcut duruma ayak uydurmak için yapılmıştır. Giyim batıdan aynen alınmıştır. Harfler Latin alfabesinden uyarlanmıştır. Hukuk İsviçre hukuku göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Saat ve takvim yine Avrupa'nın saatine ve takvimine ayarlanmıştır. Avrupa'yilik konusunda bir başka tipik örnek de şudur. Hüseyin Cahit Yalçın, Fikir Hareketleri adlı haftalık edebiyat ve fikir dergisinde kendisi dışında hiçbir Türk yazarına yer vermez. Yazıların tümü batılı yazarlardan tercümedir. Dergi, araştırma yılları içinde 29-10-1933-12-11-1940, 156 sayı çıkmıştır. Çağdaş Türk edebiyatı dünyası bununla da noktalanmış sayılmaz. Çankaya'nın dışında daha başka Kâbeler de vardır. Ellerin Kâbesi var, benim Kâbem emektir. Kur'an da, kurtaran da, insanoğlu insandır. Ellerin Kâbesi var, benim Kâbem insandır. Dipnot 42. Ruhi Su'nun bir türküsü. Nazım Hikmet'in tırım, tırım, tırım, tırak tiki tak, makinalaşmak istiyorum mısraları, Tevfik Fikret'in teknik taparlığının bir uzantısıdır. Bu tekniği insan yaptığı için teknik taparlık felsefi anlamda bir çeşit insan taparlık sayılabilir. Dipnot 43. Nazım Hikmet Ran, makinalaşmak. Buraya kadar verilmeye çalışılan hep birbirini bütünleyen bir dünyadır. Birbiriyle çatışıyor görünse de en azından Avrupa'yı olmak, beşeri olmak ve materyaliste olmak açısından birbirinin eksik yanlarını tamamlayarak gelir. Temel espri, çağdaş medeniyet seviyesine çıkmak, onlar gibi olmaya çalışmaktır. Sayfa 69. Şinasilerden beri halk edebiyatı öne çıkarılmak istenmiş, asıl çağdaş Türk edebiyatının ondan ilhamla oluşturulacak bir edebiyat olacağı düşüncesi işlenmiştir. Ama bu bütünüyle değildir. Çoğu zaman niyetten öte geçmemiştir. Halk edebiyatını kendine rehber edinenlerin yanında Avrupa'daki bir yazarı veya akımı izleyenler olabildiği gibi, Yahya Kemal de divan edebiyatının sona erdiği tarih olarak kabul edilen 1860 yılından yarım asır sonra divan edebiyatı çizgisinde bir edebiyat ortaya koymuştur. Düşünce ve sanat anlayışı bütünüyle Avrupa'yı olan Tevfik Fikret, ölçü konusunda aruzu daha müzikal bulduğu için hece ölçüsüne tercih eder. Ahmet Haşim, sembolist şiirlerini yine divan edebiyatının ölçüsü olan aruzla yazar. Mehmet Akif, düşünce sistemi bakımından da divan edebiyatına bağlanabilecek karakterdedir. Onun İslamcı kabul edilmesi, ümmet kültürüyle sıkı bir ilişki içinde olduğunu gösterir. Halbuki edebi yapı olarak aruzdan başka divan edebiyatına bağlanabilecek yanı yoktur. Bunun yanı sıra Tevfik Fikret'i bile bütün Avrupa'yiliğine rağmen dünyalarını almayanlar vardır. Bunun nedeni Kemalizm'de değildir. Avrupa'yiliği o kadar ileri götürüyorlar ki Türk edebiyatından hiçbir ismi beğenmiyorlar. Avrupa'yı değil, neredeyse Avrupa edebiyatı özlemi içindeler. Tevfik Fikret diyordum, Shakespeare'den dem vuruyordu. Ben ona Namık Kemal'i anlatırken o bana Rousseau'dan Kontrat Sosyal'ı okuyup okumadığımı soruyordu. Nedim dedim. Bir arkadaş ismi zannı ile hangi Nedim deyiverdi. Fuzuli diyecek oldum. Evvela şaşaladı. Anlaşılan kelimenin lügat manasını bulamamış olacak. Sonra cevap verdi. Niye Fuzuli olsun? Dipnot 44. Nihat Raif, Kozmopolit, Akademi Dergisi, Şubat 1933, N22, S4. Sayfa 70. Anlaşılıyor ki çağdaş Türk edebiyatı dünyası eklektik bir dünyadır. İçinde her türlü renk, her türlü kültür vardır. Divan edebiyatının da tartışılması buradan kaynaklanmaktadır. Onun, insanın derinliğine, deruni aleme doğru inen ve göklere, feleklere doğru çıkan dikey dünyasına karşılık, çağdaş Türk edebiyatının insan etinden ve insanın çevresindeki eşyalardan oluşan satıhta, yüzeysel ve yatay bir dünyası vardır. Divan edebiyatı dünyasının insanı, insanın ruhuna doğru eğilmenin yanında, Kaf Dağı'na, Arş-ı Ala'ya kadar yükselir. En azından hayalini ta oralara kadar uzatır. Avrupa'yı dünyanın insanı ise Kaf Dağı'nı, Arş-ı Ala'yı ancak varlığı olmayan, hayali varlıklar kabul ettiği ve hayale değil gerçeğe inandığını ileri sürdüğü için oralara yükselmeye çalışmaz. Vasfi Mahir'in belirlediği bir başka fark da şudur. Şark toplayıcı, garp yayıcıdır. Garbın bir cümle ile anlattığını şark bir hece ile duyurur. Avrupalı bizimkilerin bir mısradan duyduğunu bir kitap okumadıkça anlayamaz. Onun için aynı duygunun ifadesi Fuzuli'de bir gazel, Shakespeare'de bir kitap olur. Garplı müşahhastan anlar. Bu mücerret fikir ve duygu hülasasını onun gözünün önünde açmak, yaymak, canlandırmak lazımdır. Dipnot 45. Vasfi Mahir Koca Türk. Divan Edebiyatı, Halk Edebiyatı. Varlık Dergisi 15 Ocak 1936. N61 S200. Çağdaş Türk edebiyatının müşahhas bir dünyası vardır. Olaylar, insanlar, tabiat, aslı nasılsa edebiyata yansıyışı da aynıdır. Divan edebiyatının mücerret, özlü, teksif edilmiş dünyasının yanında, Vasfi Mahir'e göre çağdaş Türk edebiyatının kaynağı durumundaki garp, dağınık bir dünyadır. O bunu keçi boynuzu olayına benzetiyor. Fuzuli, yarım kilo bal için iki çeki odun yemeye gelemez diyor. Fuzuli, birkaç saatlik bir piyesi sonuna kadar seyretmeye tahammül edemez. O bunu hayatta görmüş, tetkik etmiş, süzmüş, hülasasını çıkarmış ve hükmünü vermiştir. Bu kadar zahmete ne hacet? Bu koca kitabın anlattığı fikirler bir gazele sığabilir. Dipnot 46. AG S 200. Buraya kadar değişik noktalarda ve katmanlarda ele alarak önemli noktalarını belirtmeye çalıştığımız çağdaş Türk edebiyatı dünyası, bu görünümüyle her an bir tartışmaya yol açacak karakterdedir. Hem kendi dünyasını belirlerken hem de divan edebiyatını değerlendirirken ortaya çıkan birbirinden çok farklı sonuçlar bunu göstermektedir.